Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayındaki gecikme için çok özür dilerim, tamamen benden kaynaklanan bir şey. Yayın öncesi bir şeye bakmam gerekti, kusura bakmayın. O arada bu kadar bir zaman aldı. Aşağıdan 3 noktaya dokunabilir misiniz lütfen Periskop izleyicileri? Yayını paylaşın. Ben de Twitter üzerinden hemen yapayım aynı şeyi. Diğer dostları da çağıralım, ondan sonra oturalım, hep beraber konuşalım. Bugünkü yayının başlığı aslında geçen cumadan devreden bir başlık. Geçen cumada biz hani eğer bir dertleşme yayını yapmasaydık aynı şeyi 3 aşağı 5 yukarı konuşacaktık. Nasıl olsa gecikme olmayacak diye bugüne gönül rahatlığıyla sallayabildim yayını. Çünkü cuma günkü dertleşme yayınında epeydir biriken, konuşmamız gereken pek çok şeyi konuşmuştuk. Yayının başlığında gördüğünüz hikaye, yani virüs siyaseti de sallıyor. Aslında cuma günü örneklerinden bir tanesini gördüğümüz o Kanal İstanbul ihalesiyle açılan sürecin başlattığı bir etki. Öğle saatlerinde Beştepe'de, yani Millet Camii'nde, aslında sarayın içindeki camide, öyle diyelim, caminin ismi çok önemli değil orada çünkü, sarayın içindeki camide kılınan cuma namazıyla perçinlenen ve devamında da hafta sonu gözümüzü açtığımızda bir anda gördüğümüz Ulaştırma Bakanı'nın görevden alınmasıyla devam eden bir süreç. Pazar gününe kadar da, hatta dün akşama kadar da operasyon devam etti kendi açısından. Sayın Başkan da geldi bugün. Bakın Mansur Yavaş da burada. Hoş geldiniz. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Kendisi sağlam bir izleyicimizdir. Şimdi onu da anlatacağım zaten. Siyaseti sallıyor derken Mansur Başkan'la dün gece konuştuk. Biliyorsunuz bir kampanya başlatıldı. Siyasetin artık hani insanlara dokundukları ideolojik boyutunun dışında insanlara ne verdiğinin önemi var. Yani biz bugün burada cuma namazının VIP boyutta kılınmasını da konuşacağız. Apar topar yangından mal kaçırılır gibi yapan Kanal İstanbul ihalesinin ardından Ulaştırma Bakanı'nın değişmesini de konuşacağız. Ama her şeyin ötesinde şunu konuşacağız. Dün gece Sayın Yavaş'la, Sayın Başkan'la konuştuk. Aradım ben kendisini, sağ olsun bu kadar işin gücün arasında cevap da verdi. Devlet cenaze bilgi sayfasını konuşacağız. Aynı şeyin ekşi sözlük üzerinden bilgilerin kapatılmasını konuşacağız. Hiç merak etmeyin, biz burada karnımızdan hiç konuşmadık. Bir kampanya başlattı dün Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinden Mansur Yavaş. Dedi ki 6 milyon Ankaralıyız biz kardeşim. 6 milyon Ankaralıyız. Belli ki bizim paramız pulumuz, sağdan soldan gelecek para pul. Bu işler biraz gecikecek. Ama bu ülkede nasıl ki küçük esnaf, kobi, zanaatkar, sanatkar hepsi bu insanların yaşıyorsa, Ankara'da da restoranı, garsonu, hepsinin de işlemesi, işletilmesi gereken bir hayat var, devam etmesi gereken. O zaman biz bize yeteriz. Nasıl yapacağız bunu? 6 milyon Ankaralı'dan yardım istedi. Ben de dün akşam sordum. Dedim ki hani bu gıda paketleri dağıtılmaya başlandı. Onlarla ilgili hazırlık ne durumda? Dedi ki Mansur Başkan, en az 2 ay yetecek stoğu ayarladık biz. O konuda sıkıntı yok. Yani insanlara gıdasını götüreceğiz. Hiç derdimiz yok o konuda. Vereceğiz herkese yiyeceğini içeceğini. Ama insanların evlerine bir para girmezse kendilerinin huzurlu hissetmeyecekler. Biliyorum ben bunu. Nereden biliyorum? Ben de hatırlarsın, göreve gelmeden önce seçim kampanyası sırasında bir şey söylüyordum insanlara. Diyordum ki bakarım belediyenin bütçesi ne kadar? 50. Benim harcamam gereken ne kadar? 300. Yani arada çok ciddi bir fark var. 2 tane park bekleyiversin, kimse aç kalmasın, parayı insanlara dağıtırım demiştim. Şu anda onu yapacağız. Hep birlikte bir. Küçük, büyük, kimse öyle demeyecek. 5 lira da olur, 500 bin lira da olur. Ankara'nın büyük iş adamları var. Bu yayını da izliyorsunuz zaten. Biliyorum. Yardım edin. Biz Ankaralılar her şeyden önce örnek olmak zorundayız. Çünkü şunu düşünün lütfen. Hepinizin aklında şu olsun. Burada öyle bir kurtuluş savaşı mücadelesi yürütülmüş durumda ki. Hani hep söylüyorum mesela. Herkes umutsuz olur yeryüzünde. Biz olamayız. Bizim hakkımız yok. Yapamayız. Çünkü üzerinde yaşadığımız bu ülke tam tersinin milyarlarca insanın bugün görse oturup ağlayacağı, kolunu kımıldatamayacağı şartlar altında kurulmuş. Yani Ankara'da Büyük Millet Meclisi çalışırken Polatlı'dan top sesi duyulurken yapılmış, yerleştirilmiş. Ve bakın buna rağmen Polatlı'dan top sesini duyan mebuslar, Büyük Millet Meclisi'nin mebusları Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verene kadar defalarca sorgulamışlar onu. Yani demokrasinin de aynı zamanda beşiğinde yaşıyoruz. O zaman biz bize yeteriz. Biz yaparız bunu. Nasıl yapacağız? Küçük büyük demeyin. Ben de sosyal medya üzerinden göstereceğim şimdi size. Bir kampanya var. Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyası var. Belediyenin kendi hesapları. Ne olur küçük büyük demeyin. 5 lira da olur, 500 bin lira da olur. Derdiniz, yapabileceğiniz boyutunuz ne kadar? Hani bizde çok güzel bir söz vardır. Denir ki az veren candan, çok veren maldan. Artık nasıl istiyorsanız. Ama biz ellerimizi cebimize attığımız sürece bu kentte kimse aç yatmayacak. Her şeyden önemlisi bu. Hep söylüyoruz yani, yaşam hakkından daha önemlisi yok. Önce yaşayacağız, sonra diğerlerini isteyeceğiz. Onlar kolay diye. Biz 25 yıllık büyük bir çilenin üzerinden geldik şu anda bu noktaya. Gerçekten. Biz öyle bir belediye başkanıyla yönetildik ki, mesela Büyükşehir'in belediye başkanıyken kendisi daha görevine devam ederken aynı kabineden, hani onun partisinin kabinesinden sözcü olarak görev yapan insan kürsüye çıkıp kendisine hırsız dedi. Ankara'yı FETÖ'ye teslim etti dedi. Buna rağmen ağlata ağlata görevden alındı ve hala konuşuyor utanmadan. Hala aynı şey. Ben olsam şöyle yaparım. Ya sizin ne yapacağınızı gördük 25 yılda. Bırakın. Siyaseti de sallayan virüs yepyeni bir siyaset tanımı yapıyor bize. O zaman destek olmak da bizim boynumuzun borcu. Ankaralılardan özellikle rica ediyorum. Ama Ankara dışından da muhtemelen yaşadığınız kentlerin de ihtiyacı olacak. Ama eğer olur da burayı da desteklerseniz gerçekten çok memnun oluruz. Ben de sosyal medya üzerinden paylaşacağım. Hatta şu anda şu dakika itibariyle de yapayım. Mansur Başkan çünkü onu duyurmuştu daha önce. Aynı tweet'i ben de tekrar kullanıma sunayım. Dayanışma için 6 milyon tek yürek deniyor. Sadece bu kadar, çok basit bir başlık. Az da olsa çok da olsa lütfen destek. Destek, çünkü belli ki biz bize yetmek zorunda kalacağız. Yayının devamında da zaten bunu konuşacağız. Şunu hemen paylaşayım müsaadenizle. Yayında anlattığımı bir de sosyal medya üzerinden görün. Tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Burada yatan, Ankara'da yatan kimse aç kalmasın. Gerçekten Ankara'da hiç kimse yatağına aç girmesin. Çünkü her şeyin ötesinde biz insanlar birbirimizi düşünmek zorundayız. Bakın bu virüs o kadar acayip şeyler gösterdi ki hepimize. O kadar tuhaf şeyler yaşadık ki biz. Bir yandan İstanbul'da Büyükçekmece'de sabaha kadar parti yapan insanlar, bunu sosyal medya üzerinden duyuranlar sanki hiçbir şey olmamış gibi. Öbür taraftan bugünkü yayının konusunda olduğu gibi hani köy cayır cayır yanarken acaba balyaj az mı oldu diye düşünen tipler. Öbür taraftan da bütün bunları din kisvesi altına sokmaya çalışan insanlar sanki alakası varmış gibi. Türkiye'de siyaset çok ciddi bir şekilde değişiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Nereden? Biz bundan yaklaşık bir ay kadar önce Sağlık Bakanı'nın açıklamalarıyla Türkiye'de çok değişik bir şey duyduk. İnsanlar birbirlerine dönüp dedi ki, aa konuşuluyor ya, bak vaka sayısı açıklanıyor, şu oldu, bu oldu, bütün bunları konuşmaya başladık. Fakat eski siyaset alışkanlığı bunun üstüne oturmaya başladığı anda çok acayip bir şey oldu. Başkanım bir saygı sevgi sunuyoruz, sağ olun. İşiniz gücünüz çoktur, biz sizi burada tutmayalım. Bu arada Sayın Başkan sağ olsun, daha önce de ifade etmişti. Belediye seçimleri kampanyasını hazırlanırken çok yayınlara katılırdı. Hep burada olurdu. Desteğini her zaman hissediyoruz zaten. Kolay gelsin, işiniz gücünüz rast gitsin. Bütün Ankaralılar adına çok teşekkür ediyorum size yaptığınız her şey için. Sağ olun. İzmir'de de Büyükşehir Belediyesi yapıyor aynı şeyi. Mersin yapıyor. Hepsinde var arkadaşlar. Bakın ama şu anda burada başka bir şey yapılıyor. Biz Ankara'nın içinde Mansur Başkan'ın duyurduğum kampanyası değişik bir kampanya. Siyaset burada çok farklı gitmeye başladı. Gerçekten Ankara şöyle düşünün. Bakın şöyle düşünün. Çok basit bir şeyle bu bölümü kapatacağım. Çünkü daha böyle geniş kapsamlısını konuşacağız. Biz bundan bir ay öncesine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarında yetkileri kısıtlanan bir başkanın, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi aslında kendi içinde onunla mücadelesini izliyorduk. Fakat farkında değilsiniz belki. Bence farkında olmalısınız. Artık o boyut bitti. Şu anda bambaşka bir destek kampanyasının içinde Ankara kendini kurtarmaya çalışıyor. Gerçekten bu çok net. Çok net. Çünkü hiç utanmadan kaynak kısıtlayan bir hükümet var şu anda. Çok net yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma isteğini de gördük. Ankara'da gördük biz bunu. Utanmadan yapıyorlar. Aslında utanacak bir şey de yok. Çünkü belediye seçimlerinden 31 Mart'ın kaybedildiği anlaşıldığında bu ülkeyi tek başına yöneten kişi açık açık söyledi bunu. Hatırlamıyor musunuz? Velev ki o koltuklara otursalar bile rahat çalışamayacaklar. Ya söyleyebilir mi bir insan bunu? Söyledi. O zaman çözümü kendimiz bulacağız kardeşim. O zaman çözümü biz bulacağız. Bulur muyuz? Buluyoruz işte. Siyasetin değişen yüzünün içinde öyle tuhaf şeyler görmeye başladık ki. Mesela cuma günü kılınan o VIP namaz. Bugün mesela Ahmet Hakan'ın bile köşesinde cebine de olsa, inceden de bıdırdansa bir şeyler söylemek zorunluluğunu getirdi ortaya. Herkes bir şey söyledi. Herkes. Dinde ayrım olmayacağını söyleyen mi istersiniz? Daha bir hafta önce verdiğin sözü yuttun diyeni mi istersiniz? Siyaset birilerine bir şeyler yaptırıyor diyeni mi istersiniz? Hakikaten için bir de o boyutu var. Öyle demek istemedi, daire başkanlığı çalışmaya başladı. Hatır hatır. Hemen. Aslında reis istemiyordu onu. Hadi ya. Reis istemiyordu. Sarayın içindeki camide cuma namazı kılındı öyle mi? Ben bir külah bırakayım size. Siz onu anlatın. Vallahi. Sonra hep beraber şey yaparız, toplanırız, üzerine konuşuruz o külahın. Buna insanları inandırmaya çalıştılar. Fakat başka bir şey daha oldu bu arada. İstanbul'da asrın çılgın projesi denilen, bana kalırsa psikopatça bir proje olan, hele böyle bir durumda insanların kaynağını takır takır harcarken, hepimizin gözünün içine bakarken ilk ihalesi yapıldı. Yani hani ana haber bültenlerinde ittire ittire söyledikleri tuhaf bir laf var ya böyle. Start verildi, kazma vuruldu falan. Ne isterseniz onları kullanabilirsiniz. İki köprünün yerlerinin değiştirilmesi için ilk ihale yapıldı. Ve insanlar hakikaten hep beraber toplu halde hem de yürek dolusu Allah belanızı versin sizin dedi. Herkes taraflısı tarafsızı AKP'ye oy vereni, AKP'nin tam karşısında duranı. Çünkü herkes dedi ki ölüyoruz be, ölüyoruz. Bu ülkede insanlar ölüyor. Sen hala kanal derdindesin. Sonra bir sabah bir uyandık. Ulaştırma Bakanı görevden alınmış. Mehmet Cahit Turan görevden alınmış ve yerine yardımcısı atanmış. Hemen şunlar dolaşıma sokuldu. Gördün işte, bak bunlar reisi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Yani Kanal İstanbul gibi dünyanın en büyük kampanyası bir Ricky Martin konserine beş çekecek bir organizasyonla duyurulan bir proje yapılmaya başlanacak. Sonra koronavirüs nedeniyle duracak ama bizzat o projeyi duyurmuş kişi tarafından kolundan tutularak bir koltuğa oturtulmuş kişi onun görüşünün hilafına ihale yapacak öyle mi? Keşke ilk başta külahı bırakmasaydım ya. Ben önce külahı buraya bırakayım, siz anlatın, sonra öbürkülere götürelim diyanetçiler. Onların işi daha basit. Onların inandırma şansı sıfır bile değil çünkü. Ve buna ikna edilmeye çalışıldı insanlar. Herkesin gözünün içinde. Ve bugün sosyal medya üzerinden dünden beri de başlandı aynı şey kıymık kıymık okunmaya. Evet ya, bunlar operasyon yaptı. Kesin. Reisin hiç haberi yok. Reis bu operasyon yapıldığında neredeydi? İstanbul Huber Köşkü'nde. Allah Allah. Ya burnunun dibindeki şeyden haberdar değil demek ki öyle mi? Bakın bu işin iki tane boyutu var. İkisi de saçma. Öyle demek istemedi daire başkanlığının çalışanları çok abuk bir iş yapıyorlar. Bir, eğer gerçekten Mehmet Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanı'nın da içinde olduğu bir grup varsa ve bu grup Cumhurbaşkanı'nın istemediği her şeyi yapıyorsa bir dakika, o zaman Cumhurbaşkanı yetkiyi, muvazeneyi, gücü, dengeyi, her şeyi kaybetmiş demektir. Bıraksın o zaman. İki, eğer böyle bir şey yoksa, ki yok, olamaz, mümkün değil, olabilemez Öztürkçesiyle, o zaman niye yalan yazıyorsunuz kardeşim? Burada 1,5 senedir bir şey anlatıyorum insanlara. Diyorum ki, bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir tane, sağından da say, solundan da say, bir tane tek ve gerçek karar alıcısı vardır. Recep Tayyip Erdoğan. İkincisi olamaz, olabilemez, düşünülebilemez, akıldan bile geçirilemez. O zaman nasıl yapılıyor bu işler? Kim anlatıyor bunu? Kim söyleyebilir? Ama köşe yazılarında bayağı yazılıyor. Çünkü siyasetin dengesi değişiyor. Oysa herkes şunu çok iyi bilmeli ki bürokratından bakanına kadar. Böyle bir dengenin içinde yer alacaksanız eğer bilet size kesilebilir. Evet, siz doğrudan size verilmiş talimatı uygulayabilirsiniz, uyguluyor olabilirsiniz. Ama eğer kamuoyunda ters bir tepki alacak olursa sizin kelle gider. Hani cuma gününden önce yaptığımız yayın gibi yakalanırsam birbirimizi tanımıyoruz. Bugüne kadar böyle yürüdü. İnanmıyor musunuz? Erdoğan Bayraktar'a sorun. O söyleyecektir size. Görevden alınan Merkez Bankası'nın eski başkanına sorun. O anlatacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun başından burada çıkan istatistikler bizi memnun etmiyor diyerek görevden alınan insana sorun. Onlar anlatacaktır size. Artık sizinle iktidar arasında bağ görünür bir bağ değil. Var mı? Var. Olmak zorunda. Yoksa orada oturamazsınız o koltuklarda. Onu hepimiz biliyoruz. Ama o bağ tutan ip var ya istenildiği anda kesilebilir. Çünkü çok kritik bir dengede oynuyor artık siyaset Türkiye'de. Çünkü insanlar canlarından önemli bir şey olmadığını gördüler. Hafta sonu şöyle görüntüler dağıldı ortalığa. Sosyal medya üzerinden. Boş mezar yerleri. Çok da can sıkıcı bir görüntü hakikaten. Ağır bir görüntü. Bağıran bir hanımefendi. Onu durdurmaya çalışan bir beyefendi. Annem öldü onu gömüyoruz buraya derken. Açılmış onlarca mezarı gösterip bakın bunlar koronavirüs için kazıldı diyen insanlar. Daha önce de çıktı ortaya. Ama bütün bunlara ikna olabilmek, olmak gerçekten çok kolay değil. Oysa bizim çok daha rahat düşünebileceğimiz, bir dakika ya ters bir şey oluyor diyebileceğimiz başka gelişmeler var. Ne? Mesela oluşturulan bir grafik üzerinde, cuma günü de konuşmuştuk ya sizinle, Türkiye'de vaka sayısının yükselmesi, vaka sayılarının içinde ölüm oranlarının yükselmesi diğer ülkelerden, hem de krizin merkezi oldu denilen ülkelerden çok daha sert bir konum izliyor. Çok daha sert bir seyri var. Nasıl? Çok daha dik hale geldi bizim grafiğimiz. Yani çok çabuk yükseldi. Öyle bir yerdeyiz ki şu anda açıklanan vaka sayıları ben cuma günü duyduklarımızdan sonra yani cuma günü o Diyanet'in Beştepe'de kıldığı namazdan sonra artık size vaka sayısı falan açıklamayacağım. Gerçekten hiç inanmıyorum çünkü. Hiç inanılacak bir şey yok. O herifleri durduramayan insanların vaka sayısı açıklamaya hakkı da yok, haddi de yok çünkü bana kalırsa. Yok, burada anlatılacak bir şey yok ortada. Siz o insanları, onları bir yerde tutamıyorsunuz. Bir hafta önce cuma namazı grup halinde kılınabilir diyen insanlar, hesapta seçilmişlerle, ya hani dinde ruhban sınıfı yoktu kardeşim? Hani İslamiyet'in diğerlerinden farkı buydu? Hani gerçekten bütün kullar eşit de Allah'ın izninde? Bunlar kim o zaman? Bu yapıldıktan sonra artık bitti. O sayının üzerinde durmaya gerek yok. Ama grafikler bize gösteriyor zaten. Dünyanın her yerinde aynı istatistik uygulanıyor şimdi. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki artan vaka sayısının içinde devlet sıkı yönetim ilan etmemek için binlereden su getiriyor. Oradan giriyor, buradan çıkıyor, abuk sabuk şeyler anlatıyor. Cumartesi akşamı yaşananı biliyorsunuz. Yani bakanın yaptığı açıklama ya kıvıra kıvıra oraya kadar getiriliyor. En son dün gece İçişleri Bakanlığı bütün şehirlerde taksilere çift ve tek plaka uygulamasına geçti. Ya niye yapıyorsun kardeşim bunu? İnsanların sokağa çıkmaması gerekiyor. İnsanların sokağa çıkmaması gerekiyor. Dört kelime. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü parça parça engelleyerek bunun önüne geçemeyeceksin. Sen de biliyorsun, biz de biliyoruz ve hep beraber ölüyoruz. O zaman bunu durdurmak için gerekeni yapacağız. Hep birlikte yapacağız hem de. Diyeceğiz ki bir dakika kardeşim, bir dakika otur evinde. Türkiye'nin dört bir yanından sayılı insan, sayılı hekim televizyona çıkıp diyor ki ya lütfen çıkmayın kardeşim. Bak bu hafta özellikle hiç görünmeyin ortada. Yok, insanları anlatamıyorsun. Bir yandan cuma namazı için Beştepe'ye koşanlar, bir yandan Büyükçekmece'de parti yapanlar. Hepsinin kafası aynı bence. Hiçbirinin yaşayış tarzı nedeniyle diğerinden farklı görünmesi falan mümkün değil bana kalırsa. Aynı kafa, hiç değişmiyor. Ama sonuç, virüsün yayılımının durmaması. Yani toplumun içinde sürekli olarak dönmeye devam etmesi. O zaman durdurmak hepimizin borcu değil mi? Devlet yapmıyor. Tamam, kişisel karantina uygulayalım. Eyvallah. Herkes kendi o halini ilan etsin. Eyvallah. Zaten duruyoruz evlerde. Bakın bugün 17. gün. Ben iki kez dışarı çıktım. İkisinde de acil alışveriş için. Toplamı birinin yarım saat, birinin 45 dakikadır en fazla. Gidip gelmek dahil, alışveriş dahil. E pek çoğunuz böyle yaşıyorsunuz. O zaman biz kimle ilgili konuşuyoruz? Kim kardeşim? Biri var demek ki insanlar sıkıntı yaşıyor. İşte bakın, cuma namazı kılacağız diye canlı yayına çıkartılan insanlarla Büyükçekmece'de ev partisi yapıp sosyal medyadan paylaşan insanlar bu yüzden aynı kafalı. Ama sadece onlar değil, siyaset de değişiyor artık. İnsanlar siyasetten korkmamaya başladılar. Ya bir kamyoncu çıkıp beni bu virüs öldürmez ama sizin düzeniniz öldürür diyebiliyor. Gözaltına alınıyor. İfadesi alınıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Ve serbest bırakıldıktan sonra diyor ki benim söylediğimde yanlış bir şey yok ki. Hala aynı şeyi söylüyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Hepimiz aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Çünkü Kozmos İletişim Başkanlığı tarafından eline tutturulan cep telefonuyla Kordoba'da okunan ezanı dinleyen Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'nin derdine çare falan değil kardeşim. Bizim derdimiz Kordoba'da ezan okunup okunmaması değil. Bizim derdimiz Türkiye'de insanlar için gereken tedbirin alınıp alınmaması. Alınıyor mu? İşte soruyorum. Hala Türkiye'de sağlık çalışanlarının eldiven, maske, siperlik ihtiyacı var mı? Var. Kim girdi devreye soruyorum size. Özel sektör. İnsanlar evlerinde 3D yazıcıyla kendileri yapıp yetiştirmeye çalışıyorlar. E hadi soralım Reha Muhtar tarzı. Nerede bu devlet? Devletin görevi cuma günü Beştepe'de namaz kıldırmak mıdır? Devletin görevi harcayacak 5 kuruşu olmadığını hepimizin bildiği halde oturup Kanal İstanbul ihalesi yapmak mıdır? Soruyorum size. Siyaset değişmek zorunda. Bütün bu yaşananlar siyasette değiştirecek. Nasıl? Ya demokrasi böyle bir şey zaten kardeşim. Demokrasi hiçbir iktidarın ilahiyeye görevde kalmasına, aynı koltukta oturmasına müsaade etmiyor. Çünkü insanlar rahatsızlıklarını belirttikleri andan itibaren diyor ki bir dakika biz yapıyoruz kardeşim. Biz yapıyoruz. İstemiyorum seni. Şu dakika itibariyle istediğiniz kadar promosyon yaptırın. Yerleştirdiğiniz köşe yazarlarına istediğiniz kadar fikir beyan ettirin. Attırın, tutturun. Bir işe yaramıyor ki. Çünkü insanlar canlarından öte bir şey olmadığını gördükleri için sizin aldığınız tedbirlerin ne kadar kofti olduğunu görüyorlar. Gerçekten kofti bunlar. Bütün bu tedbirlerin tamamı son derece kofti. Eğer öbür türlü olsaydı hayatımıza dokunurdu. Dokunuyor mu hayatınıza? Ben size soruyorum. Bir kamyon şoförünün, bir tır şoförünün peşine takılmak mıdır gerçekten devlet görevi ya? Doğruyu söyleyen, beni bu virüs değil ama bu düzen öldürür diyen insanın peşine takılmak mıdır? Canından korkusunu yaşamış insan. Siyasetten korkar mı? Söylüyorum size. Çünkü şu anda insanların yaşadığı şey tam anlamıyla bu. Canıyla terbiye edilmeye çalışılan insanlar var. Bir yandan diyorsun ki evinde otur, çıkma. Öbür taraftan Beştepe'de namaz kıldırıyorsun. Öbür taraftan manyağın teki gidip bir parti düzenliyor. Bir sürü manyak da onun peşine takılıyor. Hep beraber. 11 kişi hakkında, o partiye katılan 11 kişi hakkında soruşturma açılmış. Namaza gidenler? Evet. Evet kardeşim. Sosyal mesafeyi bulundurmuş. Allah Allah. Aynı halıya basmadınız mı siz? Ne fark edecek? Ayrıca bir hafta önce insanlara siz demediniz mi ya? Bu duyuruyu siz yapmadınız mı? Cuma namazı da böyle durumlarda, böyle olağanüstü durumlarda vakit namazı gibi evde eda edilebilir diye. Niye yapıyorsunuz o zaman bunu? Birilerinin gözüne hoş görünmek için yaptığınız eylemler insanların hayatlarını alıyor. Hepimizin hayatını riske atıyor. Sokakta hala bakın yazıyor. Berin Ruhacan 67 yaşındayım. Yaşamak için çalışmak zorundayım. Pek çok insan aynı durumda. Ama bütün bunlara karşı geliştirebildiğiniz tek şey pazar günü çok az kullanılan bir hatta 65 kişi beraber eğer otobüse, metrobüse, minibüse binmekse eski ustanızdan iyi öğrenememişsiniz. Evet hala çakallıkta Everest'siniz. Doğru. Çakallık sizin işiniz, biliyorsunuz. Eski ustadan Sümüklünün yardımıyla çok öğrenmişsiniz bunu. Ama insanlar yemiyor, çok büyük aptallık bu. Pazar sabahı oradan o kadar insanın o toplu taşıma araçlarına binmeyeceğini dünya alem biliyor zaten. Kimse yemiyor. Bunun karşılığında siyasetin yapması gereken insanların hayatını kolaylaştırıcı önlem almak. Ne Beştepe'de cuma namazı kıldırmak, ne Kanal İstanbul ihalesi yapmak, ne bunlar yapıldı diye Ulaştırma Bakanı'nı görevden almak. O zaman Ödrü Meydan soruyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alacak mısınız? Aynı derecede zor durumda bıraktı sizi. Hani akılda neler var ya. Evet ya, Ulaştırma Bakanı tezgah yaptı reize. O yüzden aldı. Diyanet İşleri Başkanı'nı alacak mısınız görevden? Ama bir tır şoförünün bile çok rahat sallayabildiği iktidarınız gerçekten siyaseten yetersiz durumda. Bu görülür. Bir tır şoförünün bile onun sosyal konumundan kaynaklanan bir cümle değil bu. Tek başına bir insanın sallayabileceği bir iktidara sahipsiniz. Çünkü görüldü ki siz siyasetin içinde liyakati falan öncelemiyorsunuz ya. Ulaştırma Bakanlığı'na koltuktan kaldırdığınız insanı oraya siz oturtmuştunuz zaten. Bakan yardımcılığı konumlarını gündeme getirerek onun yardımcısını da daha önce siz atamıştınız. Yani oradaki görev değişikliğinin sizin açınızdan çok bir getirisi götürüsü yok. Ama hepimizin hayatında çok önemli yeri var. Çünkü siz yaptığınız ihaleyle halkı hiç düşünmediğinizi gösterdiniz. Benim umurumda değil dediniz. Ben parama bakarım. Da işin ucunda para yok ya. Vallahi yok. İşin ucunda hayat var. Hepimizin yaşadığı hayat. Ve artık siyaset. İnsanlar için yapılmayacaksa Türkiye'de sallanarak yıkılmaya mahkum. Demokrasi böyle bir şey çünkü. Demokrasi böyle bir şey. Evet, bugünün koşullarında langır lungur koşarak insanlar sizi seçim sandığına falan götürmeyecek. Öyle bir şey olmayacak. Ama bütün bunlar geçecek. Ve bütün bunlar geçtikten sonra akılda kalan şeyler sizin açınızdan hiçbir artı içermeyecek. Hepimiz bunu gördük, hepimiz bunu yaşadık ve hatırlatmak da hepimizin boynunun borcu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bunun bir önemi yok ki. Gerçekten yok. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı vatana bağlıyız. Ve hepimiz aynı cumhuriyeti destekliyoruz. Bir tane 97 yıllık, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi, bunlar yok hayatımızda. Geçin, gevşek değiliz biz. Biz birbirimize inanıyoruz. Oturup iyi bir şeyler hayal edersek, farklı açılardan bile düşünsek bu ülkenin iyiliği için olacak diyoruz. O zaman konuşacağız. O zaman konuşacağız, başka çaremiz yok. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Ama direnmek burada 5 yıldır yaptığımız gibi mümkün. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı şu. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal'ını yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Orada kırmızı bir düğme var, gördünüz mü? Abone ol yazıyor. Dokunun ona. Korkmayın, 5 kuruş bile istemeyecek sizden. Sadece bir tek mail adresiyle abone olacaksınız. Bunu lütfen yapın, üşenmeyin, olur mu? Gerçekten önemli oradaki abone sayısı çünkü. Hemen yanında bir de zil var. Ona dokunun. Zile dokunmak da size yayınlar başlamadan önce haber gelecek anlamını taşıyor. Yani o zili tıklarsanız yayının başlayacağını haber alacaksınız. Bir de yeni düğmemiz var artık. Üzerinde katıl yazıyor. Ona dokunduğunuz anda eğer isterseniz bu yayını küçük ölçülerde 5 lira, 15 lira ya da 60 lira aylık ama bütün bunlarla eğer arzu ederseniz destek vermeniz mümkün. Ama bunun dışında başka bir destek metodu yok mudur derseniz ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız onu da konuşabiliriz birlikte. Yine de en büyük desteğiniz hiç değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizin söylediklerinden korkmadan oturup konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftaya yeni başladık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve çok güzel, çok sağlıklı bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.